Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslami öğretiler açısından sekülerizmin analizi.
Değerli dinleyiciler, İslami öğretiler açısından sekülerizmin analizi başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizi sohbetimizde sekülerizm düşüncesiyle tanışırken bu bakış açısından Batı dünyasında nasıl ortaya çıktığını ve dinin insan yaşamında soyutlandırılması gibi ilkesinin mümkün olup olmadığını masaya yatırmaya çalışacağız.
Bugünkü sohbetimizde İslam ve sekülerizmin dini hükümete bakışından söz etmek istiyoruz. Geçen bölümlerde sekülerizmin genel anlamda dinin insan yaşamından soyutlandırılması anlamına geldiğinden söz ettik. Gerçekte sekülerizmin en çok üzerinde durulan ilkesi dinin siyasetten ayrı olduğu ilkesidir. Sekülerizm savunucuları din sadece bireysel bir mesele olduğunu ve sonuçta bireyi huzura kavuşturmakla görevli olduğunu ve hükümet işlerine karışmaması gerektiğini savunuyor. Seküler kesime göre hükümet, toplumu yönetme sistemi ve yasalları tedvin etme ve uygulama aracıdır ve dinin manevi ilkeleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu tutum aslında batılı toplumların tahrif edilmiş Hristiyanlıkla yüzleşmelerinde elde ettikleri kötü izlenimlerin ürünüdür. Buna göre tahrifata uğramış Hristiyanlığa bakarken Allah'ın işini Allah'a ve kralın işini krala bırakmak gerektiği söylenebilir. Gerçekte kilisenin topluma yönelik uyguladığı sıkı kurallar, insan haklarına ve özgürlüklerine duyarsızlığı, Hristiyan toplumu yönetmek için gerekli olan öğretilerden yoksun olması ve kilisenin gücünü kötüye kullanması, batılı toplumların dinin hükümete müdahalesinden yapıcı bir sonuç çıkarmamalarına sebep olmuştur. Bu yüzden batılılar elde ettikleri yanlış sonucu tüm dinlere yaymaya ve batılı düşünürler genelleme yaparak dinin hükümet ve siyasetten ayrı olması gerektiğini telaffuz etmeye başladı.
İslam dini, batılı toplumların karşı karşıya bulunduğu tahrifata uğramış, Hristiyanlıkla köklü farklılıkları söz konusudur. Bu farklılıkları geçen bölümlerde gözden geçirdik. Şimdi ise İslam dininin gözetlediği dini hükümete ne olduğunu ve hangi temellere dayandığını ve neden İslam dini en mükemmel din olarak hükümetten ve toplumu yönetme sisteminden ayrı olamayacağını irdelemek istiyoruz.
Hiçbir akıllı insan beşeri toplumun düzen olmaksızın hayatını sürdürebileceğine inanmaz. Düzen ise kanunsuz olmaz. Ancak doğru kanun, insanın tüm boyutlarını gözetleyen ve insani yeteneklerin ortaya çıkması için doğru düzgün plan yapan bir kanundur. Burada yine İslam dininin dünya görüşü ile seküler dünya görüşü arasındaki farklılık belirleyici rol ifade eder. Sekülerizm insanı doğum ve ölüm arasına sınırlı olan bir varlık sayar ve insanın ruhani ve semavi varlığını gözetlemez ve bu yüzden kanun yaparken insanın ebedi saadetini göz önünde bulundurmak ve yaptığı kanun ve hükümeti sadece dünyevi lezzetlerden ve zevklerden daha fazla yararlanmasına yöneliktir. Ancak İslami dünya görüşüne göre ancak insanı ebedi saadet ve erdeme ulaştırabilen bir kanun doğru kanundur. Böyle bir kanunu tedvin etmek için ise insan hakikati ve varlık aleminin hakikati ve bu iki hakikatin karşılıklı etkileşimi ve insanların davranışları üzerindeki etkileri bilinmesi ve gözetilmesi gerekir. Bu ise sadece insan aklının gücünün yetmeyeceği bir durumdur. Böylesine saadete vesile olan bir kanunu ancak alemi ve insanı yaratan Allah tedvin edebilir ve vahiy de bu kanunu elde etmenin yoludur.
Kur'an-ı Kerim kendini bütün dünyaya ait olan bir kitap olarak tanıtmakta ve beşerin saadeti için gerekli olan her şeyi içerdiğini buyurmaktadır. Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'de bu kitap için hiçbir şeyi esirgemediğini buyurur. Allahü Teala yine Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresinin 33. ayetinde şöyle buyuruyor. O, müşrikler hoşlanmasınlar da dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak diniyle gönderendir. Yani Allahü Teala peygamberine insanları saadete erdirmek için hidayet ve hak diniyle göndermiştir ki insanları tüm alanlarda hidayete erdirsin ve tağutun hakimiyetini yıksın. Yine Kur'an-ı Kerim'e ve tarihin şehadetine göre ilahi enbiyanın bisetinin amacı insanların tüm işlerini yönetmek ve ayrıca eşitlik ve adaleti sağlamaktır ve açıktır ki bu iki mesele dini hükümet kurulmaksızın gerçekleştirilemez. Ayetullah Cevadi Amuli dini hükümet için iki hedef tanımlayarak şöyle diyor. İnsanları kemale erdirmek ve beşeri ideal toplumu inşa etmek.
İslam dinine şöyle bir göz atıldığında bu dinin mebda, maad, risalet ve vahiden inanç meseleleri şeklinde söz ettiği ve ayrıca ahlaki faziletleri ve rezillikleri gündeme getirdiği ve bireysel meselelerin ve ibadetlerin yanında sosyal, iktisadi, askeri ve siyasi ahkamı getirdiği anlaşılır. İslam dini eşsiz bir iktisadi nizamı vardır. Bu nizamda özel mülkiyet hakkı tanındığı gibi bireyler İslami topluma karşı bazı yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükler humus ve zekat ödemekten alışveriş ve pazarlıkta kanunlara uymak kadar geniş bir yelpazeden oluşur. Serveti yok etmek veya durgun tutmak İslami ekonomide yasaklanan durumlardan biridir. Ancak oldukça dakik ve titiz ve detaylı bir şekilde hazırlanan bu ahkamın uygulanması dini hükümet kurmaksızın mümkün değildir. Yine İslam dininde hukuk ve ceza kanunu ve diğer kanunlarda gayet net ve açık ve titiz bir şekilde hazırlanmıştır ve Kur'an-ı Kerim hükmüne göre Müslümanların aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için gayrimüslim mahkemeye başvurmaları caiz değildir. Kuşkusuz günümüz karmaşık dünyasında anlaşmazlık sadece insanların arasında yaşanmıyor ve bundan başka firmalar ve büyük kurum ve kuruluşlarda anlaşmazlık yaşayabilir ve bu anlaşmazlıkları çözümleyen İslam ahkamını uygulamak için hiç kuşkusuz dini hükümet kurmak gerekir.
Bundan başka İslam dininde cihat ve savunma öğretileri ve hükümleri İslam dininin ahkam ve kanunlarının önemli bir bölümünü oluşturur. Örneğin cihat hangi şartlarda gerekli ve kimler için vaciptir, hangi şartlarda cihada başlamak ve hangi durumlarda cihada son vermek gerekir. Tüm bunları belirlemek Müslümanların veli-i emrinin görevidir. İslam ahkamının bu bölümü de dini hükümet olmaksızın uygulanamaz. Gerçi tarihte dini hükümetlerin kurulamadığı bazı toplumlarda Müslümanların bu tür durumlarda müçtehitlerin ve müftülerin kararına uydukları gözlenir. Fakat bu tür durumlarda dini olmayan ve İslam ahkamıyla yönetilmeyen bir hükümet her zaman uygun sonuç elde edilmesi yolunda ciddi bir engel olmuştur. Tüm bunlar İslam dini beşerin saadeti için bir dizi kanun getirdiğini fakat bu kanunları hükümet kurmaksızın uygulaması mümkün olmadığını ve kağıt üzerinde yazılan kanunların ötesine gitmediği gibi insanların saadeti de karşılayamadığını gösterir.
Burada hatırlatılması gereken bir başka önemli nokta, İslam talimine göre insanların üzerinde hakimiyet ve velayetin insanı ve alemi yaratan Allah'a mahsustur. Hiçbir insan Allah'ın izni olmaksızın insanların üzerinde hakimiyet hakkı yoktur. Eğer Allahu Teala peygamberine ve onun haleflerini insanların üzerinde hakimiyet izni veriyorsa, bu izin ve bu hakimiyet ancak din çerçevesinde anlam kazanır ve hatta Allah'ın peygamberi bile kendi zevkine göre toplumu yönetemez ve her an ve her daim ilahi yasaların çerçevesinde hareket etmesi ve Allah'ın hakimiyetini sağlaması gerekir.
Beşeriyete en mükemmel ve son dini getiren İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve o hazretten sonra hiçbir ilahi peygamber gelmemiştir. Ancak insanoğlu sosyal bir mahluk olduğundan yaşadığı toplum düzene, hidayete ve ilahi yasaların uygulanmasına muhtaçtır. Yine hakimiyetin ancak Allah'a mahsus olduğu akli ve dini ilke ve yerindedir ve asla sarsmamaktadır. Dolayısıyla Allah'ın izni olmaksızın hiç kimsenin insanların üzerinde hakimiyet hakkı yoktur. Ayetlere ve rivayetlere göre İslam peygamberinden sonra masum imamlar o hazretin halefleridir. Peki ama beşeriyetin ilahi mirası olan son imamın gaybetinde dini hükümetin kaderi ne olur?
İslam dinine göre gaybet döneminde ancak İslam'ı iyi bilen, adil ve tedbirli ve yöneticilik bakımından başkalarından daha üstün olan biri halka hükümet edebilir. Böyle biri ayetlere ve rivayetlere göre Allah tarafından hükümetin başına geçmeye ve toplumu yönetmeye izinlidir. Bu hakimiyette hakim şahıs ilahi yasalara tabidir ve bu çerçevenin dışına çıkamaz. Demek İslam ahkamına göre herkes hakim olamaz ve sırf dünyevi işleri tedbir etme gücünü sahip olmak ve hatta halkın oylarını kazanmak tek başına yeterli değildir. Ve bunun yanında hakimin tedbirli ve adil ve dini ve kanunlarını ve ahkamını bilen ve ilahi ahkamı Kur'an-ı Kerim ve rivayetlerden elde edebilen ve ona göre hareket eden biri olması gerekir.
Bu denli sağlam temellere dayanan İslami hükümet hiçbir zaman halkın istek ve iradesi olmaksızın gerçekleşmez. Çünkü dini hükümet kurmak için halkın desteği ve hak ekseninde birleşmeleri gerekir. Bu yüzden hatta eğer İmam Ali Aleyhisselam gibi büyük bir önder var olsa bile halk onun yanında yer almadığı müddetçe dini hükümet şekillenmez veya şekillense bile hezimete uğrar. İslami hükümetle cebbar ve zalim hükümetlerin farkı da şu noktadadır. İslami hükümet zora dayalı değildir ve ancak halkın isteği temelinde şekillenir.
Değerli dinleyiciler, İslami öğretiler açısından sekülerizmin analizi başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Bir başka bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.